Ayrım 7.
Geçmişte nice önderlerini kaptırdı bu ordu, bir bilsen. Bir generali satın almak onun ordusuyla savaşmaktan daha ucuz değil mi? Kimler kimler gitti böyle bilsen. Sütten ağzım yandı. Maymunun gözün açıldı. Güzelim, ben bir işçi önderiyim. Satın alınamam ben. Her şey bir yana, zavallı babamın anısı, onun dişini tırnağını takıp bu uğurda can vermesi yeter nedendir satılmamam için. Gözleri doluydu Ernest'in. Benim büyük, güçlü kahramanımın gözleri dolmuştu. Ağlıyor muydu ne? Babasına yapılanları hiç unutmamıştı. Yalan söylemek, hatta hırsızlık yapmak zorunda bile kalmıştı çocuklarının ağzına bir lokma ekmek sokabilmek için. Babam iyi bir insandı diye anlattı bir gün bana. Yüreği özü temizdi ve bu temiz yüreği bozdular. Çektiği çile ruhunun lekesiz kalmasına izin vermedi. Körletti onu. Babamı satın alanlar, o alçak kurtlar, kanını emdiler. Ölesiye çalıştırdılar onu. Ölecek yaşta mıydı? Babanla yaşıttı. Güçlü bir adamdı. İyi bir hamurdan yoğrulmuştu. Ama makineye kaptırdı kendini. Ölmecesine çalıştı. Kazanç için, patronların keseleri için çalıştı. Düşün bir, patronların kazancı için. Kanı sofralarda şarap, gerdanlarda kolye oldu. Şişkedek patronları için, o aç kurtlar uğruna canını verdi babam. Düşün bir. 7. Bölüm. Piskoposun gördüğü hayalet. Piskopos aklını oynattı diye yazıyordu Ernest. Ayakları yerden kesik. Bu gece, bu küçük sefil dünyamızı yerli yerine yerleştirecek, düzene koyacakmış. Vahyini tebliğ edecekmiş. Bana böyle söyledi. Ona söz geçirmek olanaksız, dediği dedik. Bu akşam IPH toplantısına başkanlık edecek ve açış konuşmasında ilk vahiyleri verecekmiş. Seni de götüreyim mi onu dinlemeye? Havaya konuşacak tabii, zavallı. Yüreğim parçalanacak. Onun da yüreği parçalanacak yenilgisi karşısında. Ama ikimiz için de iyi bir inceleme konusudur bu. Biliyorsun, bana olan sevginden büyük gurur duyuyorum sevgilim. Ve bu yüzden beni çok iyi tanımanı, eleştirmeni istiyorum. Senin gözünde değersiz olan yanlarımı düzeltmek istiyorum. Benim düşüncelerimin doğru ve haklı olduğuna içtenlikle inanmanı istiyorum. Bu da gurur verecek bana. Görüşlerimin katı olduğu doğru. Piskoposunki gibi soylu bir ruhun aslında beş para etmezliğini ortaya koymakla katılığımı bir kere daha vurgulamış olacağım gözlerinde. Çok istiyorum gelmeni. Çok acıklı olaylar yaşayacaksın ama. Bunun seni bana daha da yaklaştıracağına inanıyorum. IPH o gece San Francisco'da toplanıyordu. Toplantı konusu toplumdaki ahlak bozukluğu ve bunun çareleriydi. Piskopos Morehouse toplantıya başkanlık edecekti. Kürsüde son derece sinirli görünüyordu. Büyük bir gerilim içinde olduğu belliydi. Yanı başında Piskopos Dickinson, Kaliforniya Üniversitesi Etik Bölümü Başkanı H.H. Jones, Büyük Bağış Örgütçüsü Mrs. W.W. Hurt, bağış yapmada ondan aşağı kalmayan Philip Ward, ahlak ve bağış alanında hepsi birer parlak kişilik olan birkaç kişi daha vardı. Piskopos Morehouse ayağa kalktı ve doğrudan söze başladı. Küçük arabamla sokakları dolaşıyordum. Geceydi. Ara sıra pencereden bakıyordum. Ansızın gözlerim açılır gibi oldu. Eşyaları gerçekte oldukları gibi görüyordum. İlkin ellerimle gözlerimi örttüm. Bu korkunç manzarayı yok etmeye çalıştım. Sonra karanlığın içinde bir ses duyuldu. Ne yapmalı, ne yapmalı? Az sonra başka bir yönden İsa olsa ne yapardı diye başka bir ses duyuldu. Ve bu sesle birlikte büyük bir nur kapladı her yanı. Artık Şam yolundaki Saul gibi görevimin ne olduğunu anlamıştım. Arabayı durdurdum. İndim ve birkaç dakika konuştuktan sonra iki kadını benimle birlikte arabaya binmeye razı ettim. İsa haklıysa bu iki bahtsız kadın benim kardeşlerimdi ve günahlarından arınmak için benim şefkatime ihtiyaçları vardı. San Francisco'nun en güzel semtlerinden birinde otururum. Evim 100.000 dolarlık bir evdir. İçindeki eşyalar, kitaplar ve sanat eserleri daha da fazla eder. Ev bir konak, hayır bir saraydır. Birçok uşak vardır evde. Sarayların ne işe yaradığını bilmezdim. İnsanların oturması için yapılmışlar sanırdım. Ama şimdi biliyorum. Sokakta bulduğum o iki kadını sarayıma getirdim. Benimle oturacaklar. Sarayımın bütün odalarını onlar gibi kız kardeşlerle dolduracağım. Dinleyiciler giderek daha huzursuz oluyorlardı. Kürsüde oturanların suratında ise büyüyen bir korku okunuyordu. Donup kalmıştı hepsi. Derken Piskopos Dickinson kalktı ve yüzünde tiksinti duyduğunu belirten mimiklerle kürsüden indi. Salondan çıktı gitti. Ama Piskopos Morehouse bana mısın demedi. Gözlerini bilinmez bir noktaya dikmiş olarak sürdürdü konuşmasını. Ah kardeşlerim, bu hareketimle bütün güçlüklerime çözüm buluyorum. Arabaların ne için yapıldığını, ne işe yaradıklarını bilmiyordum. Bu arabalar zayıf, hasta ve yaşlıları taşımak için yapılmışlardı. utanç duygusunu bile yitirenlere, çaresiz insanlara yardım etmek içindir. Sarayların ne işe yaradığını bilmezdim ama şimdi onları yararlı bir işte kullanacağım. Kilisenin sarayları hastane olarak, doğru yoldan sapmış kişileri barındıran yurtlar olarak kullanılmalıdır. Uzun uzun durdu psikopos. Düşüncelerini derleyip toparladığı ve onları en iyi nasıl söylemesi gerektiğini hesapladığı yüzünden okunuyordu. Oldukça tedirgindi. Sevgili kardeşler, ahlaktan söz etmek, size ahlak konusunda ders vermek bana yakışmaz. Ömrüm utanç ve ikiyüzlülükle dolu. Kimseye yardım eli uzatamadım bu yüzden. Ama sokakta bulduğum, o kadınlara gösterdiğim yakınlık, doğru yolun kolay bulunabileceğini gösterdi bana. İsa'ya ve onun kitabına inananlar için insanlar arasında var olan tek ilişki, sevgi ilişkisidir. İnsan insana karşı ancak sevgi duyar. Sevgi günahtan ve ölümden daha güçlüdür. Dolayısıyla içinizdeki zenginlerin görevlerini yapmalarını ve benim yaptığım gibi davranmaları diliyorum. Her bir zengin evine birkaç hırsız alsın ve ona kardeş gibi davransın. Birkaç düşkün kadın alsın. Onlara da birer kardeş gibi davransın. Böylece San Francisco'da polis gücüne, mahkeme binalarına gerek kalmayacak, hapishaneleri hastane yapacağız. Ne cani kalacak ortada ne de cinayet. Yalnız paramızı değil, kendimizi de vermeliyiz. İsa'nın yaptığını yapmalıyız biz de. Kilisenin sizden istediği işte budur. Peygamberimizin öğretisini ihmal etmiş bulunuyoruz. Kendi kabuğumuza çekilmişiz. İsa'nın yerine paraya tapar olduk. Size her şey anlatacak bir şiir biliyorum. Size okumak isterim onu. Doğru yoldan ayrılmış ama gene de gerçekleri görmüş biri tarafından yazılmıştır. Katolik kilisesine yapılmış bir saldırı olarak almayın bu şiiri. Bütün kiliseler büyük ustamızın yolundan sapmış, onun sürüsünden ayrılmış tüm kiliseler ve onların debdebesine yapılan bir saldırıdır. Kilise gümüş borazanlardan çıkan ezgilerle çın çın. İnsanlar huşu içinde yere diz çöküyor. Ansızın insanların ensesinde büyük bir tanrı gibi bir şey göründü. Roma'nın kutsal tanrısı. Köpükten beyaz bir giysi vardı sırtında rahip gibi. Ve kırmızılara bürünmüştü kral gibi. Başında 3 altın taç yükseliyordu. Derken papa girdi, ışık ışık, görkemli. Uzun yıllar öncesine gitti birden yüreğim. Biri vardı, ıssız bir deniz kenarında dolaşıyordu. Barınacak yer arıyordu boş yere. Tilkinin deliği var ve her kuşun yuvası. Ben, salt ben dolaşıyorum bitkin. Ayaklarım tutmuyor yürümekten ve gözyaşlarıyla tuzlu şarap içiyorum. Dinleyiciler diken üstünde oturuyorlardı ama kimsede çıt yoktu. Piskopos Morehouse ise dünyadan habersiz konuşmasına devam etti. Ve diyorum ki, içinizdeki zenginler ve bütün zenginler Tanrı'nın koyunlarını eziyorsunuz. Yürekleriniz katılaşmış. Çığlıklara tıkamışsınız kulaklarınızı. Acılara tıkamışsınız kulaklarınızı. Ama kaçamazsınız. Bir gün duyacaksınız bu sesleri. Bu yüzden diyorum ki... Tam bu sırada H.H. Jones ve Philip Ward piskoposun koluna girdiler. Kürsüden indirdiler onu. Dinleyiciler sessiz soluksuz oturuyorlardı. Sokağa çıkar çıkmaz kahkahayı koyverdi Ernest. Çok yersiz buldum bu davranışını. Zira zor tuttuğum gözyaşlarından yüreğim çatlamak üzereydi. Vahiylerini verdi diye haykırdı Ernest. Piskoposların insancılığı ve derinlerde saklı nazih ruhu ortaya çıktı. Onu candan seven dinleyiciler adamın delirdiğine hükmettiler. Nasıl sürükleyip götürdüler piskoposu gördün mü? Bu manzara karşısında şeytanlar bile gülmüştür. Gene de piskoposun bu akşam yaptıkları ve söyledikleri büyük bir etki yapacaktır dedim. Öyle mi dersin diye sordu Ernest alaylı alaylı. Büyük ilgi uyandıracak diye ekledim. Gazeteciler nasıl hababam yazıp duruyorlardı görmedin mi? Yarın gazetelerde tek bir satır göremezsin. İnanmıyorum diye haykırdım. Yarın görürsün dedi. Tek bir satır söylediği tek bir söz geçmeyecek gazetelere. Günlük basın, örtbas basını. Ama gazeteciler geldi diye karşı çıktım. Gözlerimle gördüm. Söylediği tek bir söz basılmayacak. Editörleri unutuyorsun. Onlar uyguladıkları politikaya göre aylık alıyorlar. Uyguladıkları politika ise kurulu düzene karşı hiçbir şey yazmamak. Piskoposun konuşması kurulu ahlak düzenine yapılmış bir saldırıydı. Onlara göre yanlış fikirler söylüyordu. Daha fazla konuşmaması için indirdiler kürsüden. Gazeteciler susmak suretiyle temizleyecekler piskoposun söylediklerini. Birleşik Devletler basını mı? Kapitalist sınıftan geçinen asalak bir hayvan. Onun görevi kamu düşüncesini oluşturmak, çarpıtmak suretiyle kurulu düzeni korumaktır. Bunu da çok iyi yapıyor hani. Gel sana bir kehanette bulunayım. Yarınki gazeteler piskoposun çok fazla çalışmaktan yorgun düştüğünü, sağlığının iyi olmadığını ve dün gece bir kriz geçirdiğini yazacaklar. Birkaç gün sonra adamcağızın sinirlerinin zayıf bulunduğunu ve onu tatile gönderdiklerini yazacaklar. Bundan sonra da şu iki şeyden biri olacak. Ya Piskopos yanlışını görüp kendisine çeki düzen verecek ve artık hayaletler görmeyen biri olarak dönecek tatilden, ya da çılgınlığında ısrar edecek. Bu ikinci durumda gazetelerde şefkat ve merhamet maskeleriyle iyice donanmış olarak adamcağızın aklını oynattığını okuyabilirsin. Bundan sonra da vahiylerini duvarlara anlatıp duracak elbet. Fazla ileri gidiyorsun diye haykırdım. Yüksek sosyetenin gözünde bu gerçekten çılgınlıktır diye yanıtladı beni. Hangi aklı başında adam kayıp kadınları ve hırsızları evine alıp kardeşleri gibi bağrına basar? İsa iki hırsız arasında öldü, evet, ama bu başka bir konu. Çılgınlık nedir diyecek olursan, bir insanın zihinsel etkinliği başka bir insanın düşüncelerine aykırı olursa bu zihinsel ürünler yanlıştır. Dolayısıyla insanın aklı da yanlıştır ve de o insan yanılıyordur. Yanılan insanla çıldırmış insan arasındaki sınır nedir diyeceksen, aklı başında bir insan başka bir aklı başında insanın düşüncelerini kökten yanlış bulamaz ya. Bu akşamki gazetede buna güzel bir örnek veriliyor. Mary McKenna, Market Caddesi'nin güneyinde oturuyor. Yoksul ama dürüst bir kadın. O da bir yurtsever. Ama Amerikan bayrağı ile ilgili bir takım yanlış fikirleri var. Eyaletleri temsil eden yıldızlar tüm eyaletleri temsil ettiği için bu bayrağın aynı zamanda eyaletleri himaye ettiğine inanıyormuş. Bak bu nedenle neler geliyor başına. Kocası bir kaza geçirmiş. 3 aydır hastanedeymiş. Çamaşırcılık yapmaya başlamış kadın. Ama gene de kirasını günü gününe ödeyememiş. Dün evden çıkarmaya kalkmışlar kadını. O da bir Amerikan bayrağı asmış, dikilmiş bayrağın altına. Bu bayrak kendisini koruduğu için de onu sokağa atamayacaklarını söylemiş. Ne oldu peki? Kadını tuttular, tımarhaneye attılar. Bugün doktorlar muayene etmiş kendisini ve deli raporu vermişler. Napa tımarhanesine gönderilmiş kadın. Canım bu başka bir sorun diye karşı çıktım. Diyelim bir kitabın edebi üslubu üzerine ben kimseyle aynı fikirde değilim. Bu yüzden beni tımarhaneye tıkamazlar ya. Tıkmazlar, hayır, ama böyle bir fikir uyuşmazlığı toplumun düzenini sarsmaz ki. İşte ayrılık bu. Mary McKenna'nın ve Piskopos'un başkalarınınkine uymayan fikirleri toplum için zararlıdır. Bütün yoksul halk kirasını ödemese de Amerikan bayrağı altına dikilip sığınsa ne olur? Rantiye denen şey ortadan kalkar. Piskopos'un görüşleri de toplum için zararlı. Yallah tımarhaneye. İnanamıyordum. Sabret göreceksin diyordu Ernest. Sabrettim ve gördüm. Ertesi sabah gazeteleri aldım. Şimdilik haklıydı Ernest. Piskopos Moraz'ın söylediği tek söz yazılmamıştı hiçbir gazetede. Birkaç gazetede onun duygularına kapıldığından söz ediliyordu bir iki satırla. Oysa ondan sonra konuşanların sözleri satırı satırına yazılmıştı. Birkaç gün sonra fazla çalışmaktan yorgun düştüğünü ve bir geziye dinlenmek üzere tatile çıktığını haber veren kısa bir açıklama çıktı gazetede. İyi hoş ama aklını kaçırdığını ima eden hiçbir şey yoktu şimdilik. Ya da sinirlerinin zayıf düştüğünü yazmıyordu hiçbiri. Piskopos'un bu duruma düşeceği ve bundan sonra başına gelecekler, hele Ernest'in söylediği gibi çarmıha doğru yol alacağı aklıma hayalime sığmıyordu. 8. Bölüm. Makine Kırıcılar. Ernest'in Sosyalist Parti'den meclis üyeliğine adaylığını koymasından az önce babam kendi deyişiyle bir kar zarar yemeği düzenledi. Ernest bu yemeğe makine kırıcıları yemeği diyordu. Nedenine gelince, salt iş adamlarının, küçük iş sahiplerinin elbet çağrıldığı bir yemekti bu. İçlerinde sermayesi birkaç yüz bin dolarcığı aşan iş sahibi yoktu bana kalırsa. Tam orta burjuva temsilcisi iş adamlarıydı bunlar. Silverberg'deki Owen firması sahibi vardı örneğin. Bu firma birkaç şubesi bulunan büyük bir yiyecek maddesi ticarethanesiydi. Biz bunlardan alışveriş ederdik. Büyük bir ilaç firması olan Covelt Washburn ilaç deposunun 2 ortağı vardı. Bir de Contra Costa bölgesinde büyük bir taş ocağı işleten Mr. Esmonson, daha buna benzer küçük fabrika, ticarethane ve sanayi kuruluşlarına sahip ya da ortakları, kısacası küçük kapitalistler, babamın o akşamki konuklarıydılar. Keskin bakışlı ilginç adamlardı hepsi de. Sade ve açık bir dille konuşuyorlardı. Tümü de şirketlerden, tröstlerden yakınıyorlardı. Kahrolsun tekeller sözü ortak sloganları haline gelmişti. Bütün bela tekellerden çıkıyordu. Tekeller insanlığın böyle ezilmesinin baş nedeniydi. Demiryolu, telgraf işletmeleri gibi kuruluşların devletleştirilmesini savunuyorlardı. Büyük servetlerin sayılı ellerde birikmesine karşı da ağır vergilerin konulmasını, vergi yoluyla sermaye birikiminin önlenmesini öneriyorlardı. Yerel sorunları çözmek için de önceliğin su, hava gazı, telefon ve tramvay işletmelerinin belediyeye bağlanmasını istiyorlardı. Mr. Esmussen'ın bir taş ocağı sahibi olarak anlattıkları özellikle ilginçti. İşletmeden hiç kar sağlayamadığını söylüyordu. Büyük depremde San Francisco'nun baştan aşağı yıkılması nedeniyle çok iş yapmasına karşın kar elde edemiyormuş. 6 yıldır San Francisco'nun yeniden inşası sürmekteymiş de gene de adamcağızın işi iyileşeceğine kötüleşiyormuş. Demir yolları işletmesi benim işimi benden daha iyi biliyor diyordu. İşletme giderlerimi kuruşu kuruşuna bildiği gibi sözleşme koşullarımı da satırı satırına biliyor. Nereden biliyor diyeceksiniz. İşçilerimin arasında casusları var derim ben. Bir de müşterilerimle ilişkisi var, onları etkiliyor. Siz olsanız ne düşünürsünüz yani? Diyelim ki müşterinin biriyle güzel, kazançlı bir anlaşma yaptım. Nakliye giderleri hemen yükseliyor. Üstelik önerimin içinde yükleme giderleri de yok. Ne oluyor? Bizim kazanç düşüyor elbet. Neden yükselttiniz nakliye bedelini diye sorulamaz. Yanıt alamazsınız. Bizim kazanç demir yolunun cebine. Gidip söylüyorum, ne bu sizin yaptığınız, indirin taşıma bedelini, yok diyorlar. Bu iş böyle, canın isterse. Öte yandan büyük iş kazaları olup da işletme giderleri arttığında ya da şöyle böyle kazançlı bir anlaşmaya girdiğimde taşıma bedeli düşük oluyor. Ve sonunda ister az ister çok kazançlı iş yapayım, kazancım demir yolunun cebine iniyor. Yani size kala kala bir müdür maaşı kalıyor. Yani ocak demir yolu işletmesinin olsaydı da siz orada yönetici olsaydınız kazandığınız para kadar aylık alacaktınız diye sözünü kestiniz. Üstüne bastınız diye yanıt verdi Mr. Esmussen. Geçen gün son 10 yılın hesaplarını incelettim. Bu 10 yılda hep müdür maaşı kadar para kazanmışım. Hiç olmazsa demir yolu benim ocağı alsın da beni oraya müdür tayin etsin. Arada fark var diye güldü Ernest. Demir yolları aptal mı ki sizin yüklendiğiniz sorumluluğu yüklensin? Doğru ya diye başını salladı Mr. Esmussen. Onlar konuşacaklarını konuşmuştu. Şimdi Ernest sağa sola sorular yağdırabilirdi. Mr. Owen'dan başladı. Berkeley'de 6 ay kadar önce bir şube açtınız değil mi? Evet dedi Mr. Owen. Ve o günden beri 3 küçük bakkal dükkanı kapandı. Buna neden sizin şube olmasın? Mr. Owen işgüzel bir tavırla gülümsedi. Bizimle yarışamazlar ki. Neden olmasın? Çünkü bizim sermayemiz daha büyük. Ticarethane büyük olunca da gider az, verim fazla oluyor elbet. Sizin o şube 3 küçük bakkalın kârlarını yuttu böylece. Anlıyorum. Ama peki o 3 dükkanın sahibi ne oldu acaba? Biri bizde servis arabası sürücüsü. Ötekilerinden haberim yok. Ernest ansızın Mr. Cowalt'a döndü. Hayli indirimli satış yapıyorsunuz dedi. Köşeye kıstırdığınız küçük eczane sahipleri ne durumda acaba? Biri Mr. Hasforth'ur, reçete servisi şefi oldu. Yanıtını verdi Mr. Cowalt. Siz de onların kârlarını çektiniz yani. Elbette, insan niçin ticaret yapar ki? Ve siz dedi Ernest Mr. Esmussen'a. Siz demir yolu kazancınızı çektiği için öfkeleniyorsunuz öyle mi? Mr. Esmussen evet anlamında başını salladı. Kazanç kendi cebinize insin istiyorsunuz. Gene başını salladı Mr. Esmussen. Başkalarının kazancını da. Yanıt yok. Başkalarının kazancını da mı diye üsteledi Ernest. Kazanç böyle elde edilir dedi Mr. Esmussen. Öyleyse ticaret oyunu dediğimiz başkalarının sırtından kazanç sağlamak ve onların kendi şirketlerinizden kazanç sağlamasını önlemektir. Doğru mu tanımlamam? Mr. Esmussen yanıt vermedi. Ernest sorusunu yineledi. Sonunda konuştu Esmussen. Evet, tanımanız doğru. Yalnız aşırı kazanç sağlamadıkça kimsenin işine karışmıyoruz. Aşırı derken büyük kazanç demek istiyorsunuz sanırım. Ve kendiniz büyük kazançlar sağlamak istiyorsunuz. Buna bir diyeceğiniz yok. Olamaz değil mi? Suçlu bir çocuk gibi zayıf noktasını kabul etti Mr. Esmussen. Bu konuda Ernest'in iki çift söz etmesi gereken bir kişi daha vardı. Bu adam bir vakitler büyük bir süthane işletiyordu. Siz de daha dün süt tekeliyle savaşıyordunuz dedi Ernest. Şimdi Grant üyesisiniz. Savaşı bırakmış değilim dedi Mr. Calvin. Bunu söylerken yüzünde kahraman bir savaşçı anlamı belirdi. Tekellerle hangi alanda savaşmak gerektiğini de biliyorum. Siyasal alanda savaşmak gerektiğini de biliyorum. Siyasal alanda yeneceksin onları. Bakın anlatayım nasıl. Birkaç yıl önce kendi kendimize geçinip giden sütçülerdik. Ama aranızda rekabet vardı değil mi diye sözünü kesti Ernest. İşte kazançları düşüren de bu rekabetti ya. Örgütlenmeye çalıştık ama bağımsız sütçüler kırdı bizi. Derken süt tekeli çıktı ortaya. Standart Oil şirketinin sermaye fazlasıyla kurulmuş bir tekel diye ekledi Ernest. Ama o vakitler bilmiyorduk bunu. Bu şirketin ajanları ellerinde sopalarla yaklaştılar yanımıza. Bize katılın, karnınız doysun diyorlardı. Ya da uzak durun ve açlıktan geberin. Çoğumuz katıldık. Uzak duranlarımız açlıktan kıvrandı. Önceleri biraz para gördü cebimiz. Önceleri ama. Sütün litresine 1 sent zam yapıldı. Bu 1 sentin çeyreği bize geliyordu. 1/4'ü tekele. Derken 1 sent daha arttırıldı sütün fiyatı. Ama bu 2. sentten koklatmadılar bize. Dizginler tekelin elindeydi. Derken rehin alındığımızı keşfettik. Sonunda o verdikleri çeyrek senti de çekip aldılar. Ne yapabilirdik? Silkelenmiştik. Artık sütçü mütçü yoktu. Süt tekeli vardı yalnızca. Ama madem onların sütü 2 sent pahalandırılmıştı, siz rekabet edebilirdiniz düşük fiyatlarla, dedi Ernest kurnaz kurnaz. Biz de öyle sandıydık. Denedik onlarla yarışmayı. Sözün burasında bir an durdu Mr. Calvin. Ama elimizdekinden avucumuzdakinden olduk. Tiroş sütü pazara bizden ucuza teslim ediyordu. Biz zararına satarken onlar az kârına satıyordu. O serüvende 50 bin dolar içeri girdim. Çoğumuz iflas ettik. Sütçüler böylece yeryüzünden silindi. Demek tekel kârlarınızı elinizden aldı, dedi Ernest. Ve siz de yasal yolla tekeli yok etmek ve kazançlarınızı geri almak için siyasete atıldınız. Mr. Calvin'in yüzü parladı birden. Çiftçilerle yaptığım toplantılarda aynen böyle söylüyorum ben de. Tek amacımız bu bizim. O sermaye bende olsaydı, o işletme bende olsaydı, ben de ucuza üretirdim sütü. Tamam demek, tekelin sütü daha ucuza ürettiğini kabul ediyoruz. Sözün burasında Mr. Calvin bir siyasal nutuk çekmeye, görüşlerini açıklamaya koyuldu. Ötekiler kendisini can kulağıyla dinlediler. Yürekten onayladılar söylediklerini. Hepsi de tekelleri yok etmek istiyorlardı. Ernest kulağıma eğildi. Zavallılar, dedi bana. Burunlarının ucundan ötesini göremiyorlar. Az sonra konuşmaya başladı gene Ernest. Evet diye onayladı Mr. Calvin. O kendine özgü egemen tavrı, başka kimseye söyleyecek söz bırakmadı o gece. Söylediklerinizi dikkatle dinledim, diye başladı. Ticaret oyununu üslubuna uygun oynadığınızı görüyorum. Sizin için yaşamak demek, kazançlarınızın cebine akması demek. Sadece ve sadece kazanç sağlamak için yaratıldığınıza inanıyorsunuz. Salt bu iş için dünyaya gelmişsiniz. Beklenmedik bir engel çıkıyor karşınıza. Güzel güzel yaşayıp giderken, kazançları cebe indirirken bir bakıyorsunuz tekel diye bir mekanizma çıkmış. Kazançlarınızı elinizden alıyor. Bu sizin dünyaya gelme amaçlarınıza aykırı düşüyor. Ve böylece tek çıkar yol diyorsunuz, kazancınızı elinizden alanı yok etmek. Dikkatle dinledim sizi, evet. Sizi tanımlayacak tek bir söz var. Makine kırıcılar. Size bu adı taktım. Makine kırıcı nedir bilir misiniz? Anlatayım size. 18. yüzyılda İngiltere'de kadınlar, erkekler evlerinde, el tezgahlarında kumaş dokurlardı. Hem yavaş giderdi iş, hem kaba ve de pahalı bir kumaş elde edilirdi. Bu kulübede üretim sistemi daha iyi ürün veremiyordu. Derken buharlı motor icat edildi ve daha az emek gerektiren makineler yapıldı. Binlerce tezgah büyük bir fabrikada bir merkezi motorla çalıştırılıyor ve kumaşı evlerinde, el tezgahlarında dokuyanlardan çok daha ucuza mal ediyordu. Bu koskoca fabrika karşısında rekabet daha doğmadan öldü ve kulübelerinde, el tezgahlarında kumaş dokuyan kadınlarla erkekler fabrikalara girip motorlu tezgahlarda kendileri için değil, bu makinelere sahip olan kapitalistler için çalışmaya başladılar. Dahası küçük çocuklar da onlardan daha düşük ücretlerle çalışmaya başladılar. Bunun üzerine kapitalistler, bu düşük ücretle çalışan çocukları tercih ettiklerinden birçok erkek işsiz kaldı. Yaşam düzeyleri düştü. Açlık içindeydiler. Bütün bunlara neden makineler diyorlardı.